Sen Podcast serimizin 3. sezon 13. bölümüne hoş geldiniz. Ben Pelin.
Ben Hale. Biz bu sezon Tiffany Watt Smith'in Duygular Sözlüğü kitabının izinden giderek A'dan Z'ye duyguları tanımaya çalışıyoruz. Seçtiğimiz duyguyu önce kendimizde, hayatın içinde, sonra sanatta ve edebiyatta arayıp anlamaya çalışıyoruz. Bu bölümde M harfinden bir duygu seçmek gerekti.
M harfi. O kadar çok duygu var ki M harfiyle başlayan. Bazıları bildiğimiz duygular, bazıları daha önce hiç duymadığımız duygular. Neler vardı mesela Hale? Mahcubiyet vardı.
Malu.
Malu mesela.
Hiç duymadığımız, evet.
Matulofilia gibi bir kelime. Bazılarını okumayı bilmiyoruz.
Melankoli bildiğimiz bir.
Memnuniyet bildiğimiz. Merak. Merhamet. Tabii evet. Bunları biliyoruz.
Muğlakta kalma. Mudita, hiç duymadığımız duygular vardı.
Evet.
Biz aralarından en bilinen duyguyu, belki de en zorunu, mutluluk duygusunu seçtik. Seçtik ama sorun bakalım biz bu duyguyu neden seçtik?
Ya.
Çünkü Pelin bu konuda sayısız eğitim aldı pandemi döneminde. Ve ben bu eğitimleri çok merak ediyorum. O yüzden istedim ki hem bana faydası hem bize faydası olsun. Bize deneyimlerini, bilgilerini aktarsın istediğimiz için mutluluk duygusunu seçtik.
Çok da iyi yaptık. Bu bölümün bu kadar geç çıkmasının da açıklaması bu aslında. Çünkü çok kapsamlı. Çok eğitim almanın burada şöyle bir negatif etkisi var. Çok bilgi var. Nasıl sıraya koyacağız? Hangi sırada aktaracağız? Nelerinden bahsedip neleri belki postlara bırakacağız gibi çok fikir alışverişinde bulunduğumuz, üzerine uzun düşündüğümüz ve bu süreçte mutlu olup mutsuz olduğumuz ara ara ve bazı mutsuzlukların içinde peki bu mutsuzlukla kayıt yapmalı mıyız diye şüphe ettiğimiz bir sürece girdik. Ve umarım finalize ediyoruz.
Evet. Ve bir araya gelerek mutlu mutlu bölümümüzü kaydediyoruz. Evet,
yan yana gelerek bu bölüm yan yana. Evet. Mutlulukla ilgili çok şey söylenip yazıldı. O yüzden hani kitabın ya da bizim buna yeni bir şey ekleyecek katkısı olur mu diye de düşündük yani. Zaten birçok podcast de var bu arada. Dinledik de bunların bazılarını. Yazılan çok şey de var. Ama ben işte senin de söylediğin gibi Coursera'dan aldım bu iki eğitimi de. Mutlulukla ilişkili iki eğitim. Birisi Science of Being Wellness, iyi olmanın bilimi. İkincisi A Life of Happiness and Fulfillment. Yani mutluluk ve tatmin dolu diye çevirebilirim belki bir hayat. Bu iki eğitimde de yani benim bilmediğim yeni bilgiler vardı mutlulukla ilgili. Ama en çok da şunlar dikkat çekiciydi. Mutlulukla ilgili doğru olduğunu düşündüğümüz yanlışlar. Bunların hepsini teker teker bilimsel araştırmalarla kanıtladılar. Hani bu böyle sanılıyor ama aslında doğrusu böyle gibi. Madem ki bu kadar çok kargaşa var bu duyguyla ilgili, bu kadar çok biliniyor olması pek de anlaşılmasına yol açmamış demek ki dedik ve biz de bir mutluluk bölümü neden yapmıyoruz madem duygumuz bu diyerek seçtik.
Evet Pelin, ben de gerçekten bu eğitimleri çok merak ettim. Yani nasıl mutlulukla ilgili nasıl bir eğitim olur? Katılanlar evet nasıl bundan faydalanabilir diye merak içerisindeyim. O yüzden merakla bekliyorum senin cevapları.
Tamam. Sen o zaman bana soru sor.
Tamam.
Aklına gelenleri. Tamam. Ben yine anlatırken beraber aktaralım, fikir yürütelim, beraber düşünelim.
Evet, yani mutluluk bana kocaman bir balon gibi geliyor ve kendime hep şunu soruyorum. Mutluluk ölçülebilir mi? Sağlıklı bir yaşam sürmek ya da işte belirli mutluluk kıstasları var mesela bize dayatılan ya da bizim seçtiğimiz. Bunlar mutluluk getirir mi?
Evet, şimdi iyi bir soruyla başlıyoruz aslında. Mutluluk ölçülebilir mi? Çünkü bu diğer birçok duyguda da sorabilirdik bunu ama niye mutlulukta soruyoruz? Çünkü mutlu musun? Bilmem.
Yani.
Cevabı çok geliyor değil mi? Yani evet. O yüzden ölçülebilir bir şey mi? Tutulabiliyor mu? Bu bir balon mu dediğin gibi havada uçuşan? Aslında bu iki çalışmada da biz mutluluğu ölçerek başladık çalışmalara. Bize bir test yaptılar. Ve işte MR'a girdik falan diyeceğim sanıyorsun ama öyle değil. Evet. Test gayet işte yazılı soru cevap. Mutlu, ne kadar mutlusunuz? Yani birden ona kadar. Yani bu kadar basit aslında mutluluğun ölçüsü, tanımı. Yani tanımı değil ne kadar mutlu olduğunu anlamak. Kişi çünkü aslında kendi biliyor ne kadar mutlu olduğunu. Son bir aya bakarak kendinizle ilgili mutluluk, hayattan memnuniyet seviyenizi birden ona kadar numaralandırın dediğinde zaten sen orada Yani seni alıp MR'a sokup da ölçseler de ona benzer bir sonuç çıktığını kanıtlamışlar. O yüzden de artık böyle bir şeye gerek yok. Ne kadar mutlusun sorusunun cevabı. Hatta etrafındakiler bile senin ne kadar mutlu olduğunun sayısını verebiliyormuş mesela. İşte ben sana şimdi bakıyorum. 4-5 mi hale? 11 ile 10 arasında.
4,5'tan 5.
5. Ben ne kadarım sence?
5,5'tan 6.
Diyorsun.
6-7.
Evet, doğru. Doğru. Son dönemde biraz daha yükselen bazı şeyler, gelişmeler oldu hayatında bildiğin. Evet.
Evet.
Peki, tabii mutluluğun tanımına da bakalım. Mesela hani baktın mı TDK'ya?
Baktım.
Ne yazar? Evet.
Diyor ki, bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, olgunluk, saadet, bahtiyarlık, saadetlilik olarak tanımlamış. Yani bütün özlemleri eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılması mümkün mü ki bundan kıvanç bir olgunluk duyalım?
Değil mi? Oraya niye sanki sürekli olarak ulaşmaktan
eksiksiz
duyulan?
Bir de. Eksiz, yani belki eksiksiz, ben özlemimi evet. eksiklerimle birlikte ulaşacağım. Yani eksik de olacak ama yine de ulaşacağım. Ya da sürekli ulaşmak.
Şimdi bu dönem, son dönem şeyi okuyorum. Yeni kitabı zaten Ceylan Daş'ın Neye İhtiyacım Var? Mesela o da çok güzel tanım. Yani o da başkalarının tanımlarından bir ortaya tanımlar silsilesi çıkarmış aslında. Şundan bahsedebiliriz gibi ama en denet Gestalt'ın da çok önemli yaklaşımı aslında bu duygu ve ihtiyaç bağlantısını çok güzel kuruyor ve benim kafamda da çok oturuyor. İhtiyacın karşılandığında mutlusun.
Evet.
O ihtiyaç herkese göre değişir mi? Değişir. Yemek yediğimde mutlu olabilirim. Uyuduğumda mutlu olabilirim. Aşk olduğumda mutlu olabilirim. İşte çok güzel bir çiçek kokladığımda mutlu olabilirim. Doğa yürüyüşü yaptığımda, bir film izlediğimde, işte sevdiğim insana kavuştuğumda. Bir kediyi okşadığında. Evet, gibi gibi. Hı-hı. Yani o benim ihtiyacıma bağlı aslında. Ne ise o anki ihtiyacım. Ve bu da şöyle bir mekanizması da var ya duyguların. Daha önceki bölümlerde de konuştuk. İhtiyacıma işaret ediyor ve ihtiyacımı karşıladığımda bitiyor. Yani doyuma ulaştığımda ben aslında o mutluluk bana onun belirtisini veriyor. Yani ben onun doyumuna ulaştığımda mutlu oluyorum. Ondan sonra bitiyor o duygu. Sonra yeni bir ihtiyaca geçiyorum. Yani öyle uzun süreli bir şeyden falan bahsetmiyoruz. O yüzden burada şunu ikiye bir bölelim isterim. Bu bahsettiğimiz duygu, duygular sözlüğünün de bahsettiği, bunca zaman konuştuğumuz diğer bütün duygular gibi mutlulukta bir duygu olarak ele alınacaksa kısa süreli bir şeyden bahsediyor olmalıyız, değil mi? Yani çikolata yedim, mutluyum, bitti. Ama böyle değil işte. O yüzden de çok uzun bir konu oluyor. Bir de bir durum var. Mutlu olma hali. Genel olarak. Hayatımızdan memnun olma hali.
Evet.
İşte burayı ele aldığımızdaysa bu uzun vadeli mutluluk içeriyor. Ve bu iki farklı şekilde de değinelim istiyorum aslında. Hmm. Hem kısa süreli o arzuların doyuma ulaştığı yer. Hmm. Hem de bir ihtiyaç belirleyip karşıladığımız biraz daha genel hayatımızdan memnun olma hali.
Peki bu aldığın eğitimler hangisini kapsıyor? Yani birinciyi mi, ikinciyi mi yoksa hepsini mi?
Aslında ikisini de kapsıyor. Ama şöyle diyebilirim. İkisi hem iç içe bazen de birbirinden çok ayrılıyor.
Hı hı.
Yani iç içe dediğim yer zaten hani ikisi de benzer bir duygunun mutluluğundan bahsediyoruz. Öyle bir iç içeliği var. Olumlu bir yanı var duygunun. Ama ayrıştığı yerde mesela uzun vadeli hayatından memnun olmak istediğin şeyler de uzun vadeli işleri olduğu için buna ulaşırken hep mutlu olmayabilirsin. Mesela ne diyelim uzun vadeli?
Kitap yazmak.
Olabilir mi? Evet tabii kitap yazmak istiyorsun ve buna ulaştığında mutlu olacaksın. Hem de öyle az buz çikolata yeme gibi bir mutluluk değil. Yani bunun imza günü var. Bunun sonra evet. O kitabın çıkması, kapağın tasarlanması.
Sevdiğin
işte,
insanların onu okuyor olması. Tabii. Tanımadığın insanların onu okuyacak olması.
Ve senden sonra kalacak olması.
Kalacak evet.
Yani ne kadar uzun bir mutluluk hedefi değil mi? Memnuniyet evet. hedefi. Şimdi bu çikolatayı da tabii kıyaslayamıyoruz bunu. Ama bu yola giderken bir sürü negatif duygudan da geçme olasılığın var. Yani sen kitap yazmakla ilgilenirken hep mutlu olacaksın diye bir şey yok.
Evet, yazamayacaksın, tıkanacaksın, baştan başlayacaksın, beğenmeyeceksin, sileceksin, tekrar yazacaksın, kafanı evet. toplayamayacaksın.
Evet.
Bir sürü.
İşte buraları biliyor olmak, o uzun olan hedefe doğru ilerlemede hep mutluluğu hedeflememek önemli bir beceri, önemli bir bilgi oluyor. İşte orada ayrışıyorlar. Hani mutlu olacaktım, ben şu an çok sıkılıyorum. Evet, çünkü ben bir karar verdim, bunu yapmak istiyorum, uzun vadede bunu yapacağım. Bu sıkıntının içinden geçiyorum dediğimiz yer.
Evet. Sen böyle söyleyince kitabımızda da filozof Mill'den bahsetmiş. Mutluluğun olayı bu demiş. Yani kendinize mutlu olup olmadığınızı sorun. Sorduğunuz an zaten mutlu olmayı bırakırsınız demiş. Mutluluk deyince Pelin benim aklıma da Duygular Sözlüğü kitabında da böyle belirtmiş. Yani milyon dolarlık sektör geliyor. Yani işte kişisel gelişim kitapları reyonu var mesela. Yani kocaman bir reyon. İşte böyle sloganlar var. Mutlu ol 50 adımda nasıl mutlu olunur? Mutlu olma sanatı, mutlu beyin, mutlu yuva, mutlu bebek. Hatta öyle mahallenin en mutlu bebeği diye bir kitap var. Yani daha bebekken onu mutlu etmek üzerine. Yani öyle davranacağız ki bebeğimize o mahallenin en mutlu bebeği olacak gibi. İşte mutlu olma sanatı var Bertrand Russell'ın. İyi olmak isteyenlere, mutlu olmak isteyenlere reçeteler sunan işte bir kitap. Kişisel gelişim kitaplarının da vermeyi vaat ettiği ama veremediği mutluluk sırlarını açıklayan bir kitap. Yani bu kişisel olarak kişisel gelişimi ve mutluluğu vaat eden bir sürü böyle şeyler var. Kitaplar, sektörler var. Bir sektörde yine birbirine karşı gibi görünen ama bir yandan da birbirini destekleyen, hizmet eden sektörler. Bir taraf haz veren yiyecekler, bizi kendimizden geçiren, işte ağzımızı sulandıran, işte kızgın sulardan serin sulara atlamak gibi böyle işte çikolata dondurma gibi sloganları olan çikolata yersen tabii, mutlu olursun diyen bir sektör zaten. Var.
Tabii tabii. Mutluluk pazarlıyor.
Evet, bir diğer taraftan da işte bizi kilo aldıran bir taraf. Diğer taraf da işte zayıflayın, yoga yapın, anda kalın, fit olun, işte surf yapın, bisiklete binin ve sağlıklı olmak isteyin. Evet. Yani bu iki sektör bence yıllarca birbirini besliyor. Mesela mutluluk kriterleri deyince de aklıma şey geliyor işte mutlu bir aile. İşte bir araba, arkada bir kız, bir erkek, bir de cinsiyetleri tabii, tabii. bile belli yani. Oo, çocuklar. Doğru, çocuklar. İşte sinemaya giderler, dışarıda yerler, kahvaltı yaparlar, doğanın içinde olurlar. İşte olmazsa olmaz hafta sonu gezilerine giderler. Ve bu bir mutluluk şeyi bence, reçetesi mi derler, tablosu.
Tablosu. Hı-hı. Yani ona sahip sen mutlusundur gibi bir, evet reçete de sayılabilir, evet. Tabloda yani önünde o görsel var, ona ulaşırsan evet. Tamam.
Evet evet, yani yeme içme sektörü de yedikçe mutlu olacağımızı savunuyor. Bir diğer sektörde egzersiz yaparsan, sağlıklı yaşarsan, fit olursan çok mutlu olursun diyor. İşte bu reklam sektörü diyorum ben buna. Araban varsa, çocuğun varsa, işte güzel o elbiseyi aldıysan, işte ayakkabıyı aldıysan, o çantayı da koluna taktıysan, bir de böyle sosyal medyadaki gibi işte güzel yerlere gidersen, o kitabı da o kalemi de çantana koyarsan, o tencereyi tavayı da mutfağına koyarsan böyle bir paket halinde mutlu olursun gibi bir izlenim doğuyor. Tabii bu ne kadar doğru, gerçekçi, uygulanabilir onu sana soracağım.
Bir de bunları yapınca mutlu oluyor muyuz?
Oluyor muyuz? Evet, ben olmuyorum.
Yani, değil mi? Hani oluyor muyuz? Soralım hani hepimize. Madem böyle bir reçete var. Bunlara ulaşmak için uğraşıyoruz. Ulaşamayanlar var ama ulaşanlar mutlu mu? Diye bir düşünelim. Burası önemli bir soru oluyor. Niye peki yani? Olmuyoruz o zaman mutlu.
Evet. Neden olmuyoruz mutlu?
Olmuyoruz. İşte tam da bunu anlatan bir eğitimdi. Bunları bize sunuyorlar. Ve biz bunların peşinde koşarken bir yandan mutlu olmuyoruz, bir yandan o koştuklarımızın arkasından bir her an yakalama haliyle bir aslında tüketici olmaya başlıyoruz. Bu bir plan yani üzerimizde yapılan gibi. Eğitimlerde biraz buraların neden mutlu olmadığımızı daha nörolojik olarak, beynin yapısını ele alarak anlatan bir yerdeydi. O sebeple oraları biraz paylaşmak istiyorum. Beynin böyle çok insanı aciz bırakan bazı özellikleri var. Bir kere niye mutlu olmuyoruz bu sorunun en önemli cevabı %50 genetik olarak biz ya mutluyuz ya mutsuzuz zaten. Bunu biliyor muydun?
Bunu dehşetle karşılıyorum. Yani şöyle mi, ailemizin geleneksel olarak taşıdığı genlerinde mutsuzluk varsa bize de geçiyor mu?
Evet.
Yani öyleyse korkun çünkü benim anneannem çok mutsuz bir insandı. Annem de mutludur ama böyle bir tarafa da mutsuzluğa çalışır yani. Ama ben doğduğumdan beri mesela düşünüyorum. Gerçekten bir tarafım mutluluk, olayların içerisindeki mutluluğu ararken bir tarafım da hep şey derdi. Ya bu pasta mumunu üfleyeceğim ama sonra bunu bir daha üflemek için bir yıl bekleyeceğim ha, gibi bir mi? Mutsuzluk.
işte. Yani o biraz orası bence. Yani yaşadığın olayların seni mutlu etme oranı işte o %50 genetik var ya da yok. tamam bu üzücü bir şey gibi görünüyor olabilir ama mesela eğitim bize bunun şu tarafını verdi. Diğer %50'ye ne diyorsunuz peki diyor. Evet. Diğer %50'de ne var? Orada da %40'ı bizim kontrolümüzde.
Süper.
Düşüncelerimiz, duygularımızla aslında şekillendirebileceğimiz. %10'u da yaşadığımız olaylar, dünya gerçekleri falan. Aslında o olaylarla kurduğumuz ilişki. Biz sanıyoruz ki olaylar kötü olduğu için biz mutsuz oluyoruz. Burası da bir yanılgı. Çünkü olayların iyi olmasını beklersek dünyada, hiçbir döneminde dünyada her şeyin yoluna gittiği bir an olmayacak.
Ve hep mutsuz olacağız. Evet, eğer öyleyse.
Çünkü zaten ızdıraptan oluşuyor dünyanın bütünü.
Evet.
Yani şu anda biz burada seninle konuşurken bir yerde işte hayvanlar ölüyor. Bir yerde çocuklar ölüyor, savaş var, işte deprem oluyor, doğa olayları.
Açlık var, kıtlık var, hastalık var, evet bir yerde yani o devam ediyor.
Mutluluk hedefi eğer çevremizdeki, etrafımızdaki olaylar dünyanın artık bir barışa ermesi falan gibi bir şeyse, böyle bir şey zaten mümkün değil. Hiçbir zaman güzel olaylar olmayacak. Buna bir kabul getirelim çünkü ızdıraplarla dolu bir yani bir hayat var önümüzde. Hı hı. Doğa biraz da böyle. Hı hı. Bunun geçmesini beklersek zaten mutlu olamıyoruz. O yüzden diğer geri kalan %40 işte bizim bugün konuşacağımız, bana da eğitimde verilen o %40 kısım. Bizim kontrol edebileceğimiz kısım da burası. Ha %50 mutluluk zaten varsa şanslıyız. O da kesin.
Evet.
Diğer bir faktör de referans noktaları. İşte burası reklamların çalıştığı yer. Biz mutluluğa referans noktası üzerinden bakarsak, sen ilk cümleye girerken bir şeyden bahsettin. Ölçmeye başladığımızda zaten bitiyor dedin.
Evet.
Tam da burası. Şimdi referansı niye ama alıyoruz? Yani bilsek bile değiştiremiyoruz bir de yani. Diyoruz ki ya bir referans noktası almayayım. Hı hı. Ya bu beni mutlu etmiyor, artık bunu değiştireyim. Olmuyor. Çünkü şöyle komik bir özelliği var beynin. Bu referans noktasında bir görsel paylaşmışlardı. Bir ok var. Ya bir çizgi var. Kenarında, çizginin iki ucunda. Ok içeri doğru. Yani normal okun ucu vardır ya.
Evet, hani dışarıyı gösteren.
Dışarıyı gösteren. İki ucu da o şekilde.
Hı-hı.
Bir de ikinci bir çizgi. Yine aynı boydaki çizgi. İki ucu da bu sefer tersi gösteriyor. Okun sonu gibi düşün. Hani hı-hı, böyle uzar ya. Yani biz bu görseli mutlaka paylaşalım da şeyle postlarımızdan birinde. Çünkü biliyoruz ikisi de aynı boyda. Evet. Ama gördüğümüzde asla inanamıyorsun. İkinci daha uzun geliyor. Çünkü orada bir referans noktası var. Beyinde böyle bir algılama şekli var. Tam da buradan ele almışlar. Beyin böyle çalışıyorken herhangi bir konuda sizin mutlu olmanız için referans noktası verilirse direkt doğal olarak olamıyorsunuz. Yani mesela bu referans noktası dediğim ne? İşte sosyal medyadaki herhangi birini ele alıyorsan, zayıflamak istiyorsan ve oradaki birini ele alıyorsan kendi referans noktası olarak hiç mutlu olamayabilirsin. Çünkü oraya ulaşmak kolay değil.
Hı-hı.
Ya da işte bir işe girmek istiyorsun ama referans noktan işte Google'a işe girmek.
Hı-hı.
Hani bu noktada sen işe girsen bile burada mutlu olamayabiliyorsun. O yüzden referans noktası vermek mutluluğu gerçekten sonlandırıyor.
Hı-hı. Bir de yeterince iyi değilim, yeterince zayıf, yeterince çalışkan, yeterince mutlu, yeterince gezen, yeterince eğlenen, yeterince okuyan. Hani o yeterince tabii, kelimesi mi? Bence
kıyas işte.
Kıyaslamanın sonucu ve bu asla mutluluk getirmiyor ya da rahatlık, huzur getirmiyor.
Aynen öyle. Çok doğru söyledin. Ve buradan sonra bir sonraki aşamaya geliyoruz. Hedonic adaptation demiş. Bunun İngilizcesi çok hoşuma gidiyor.
Hı-hı.
Çünkü yani Türkçe'de de çok bilmediğimiz bir kavram. Biraz beyinle de ilgili bir yapı sanırım. Ama alışmak diye çok basit de anlatabiliriz bunu. Ama alışmak da diyemiyorum tam oradaki eğitimden dolayı da. O yüzden bunun adını geçirmek istedim.
Hı hı.
Mesela referans noktamız Google'da işe girmek. Evet. Süper. Girdik mi? Girdik. Çok mutluyuz. Ve bir süre sonra yeni referans noktamız işte ne bileyim Elon Musk'ın yanında işe girmek falan gibi olabiliyor. Evet. Yani hep bir üstü var.
Hı hı.
O yüzden oraya geldiğimizde biz artık oraya alışıyoruz.
İyi ya da değil. Girdiğimiz bu işte hiç arkadaşımızla, ya ofis arkadaşımızla tartışmayacağımız, işte sorun çıkmayacağı, dosyaların zamanında teslim edilmeyeceği, sorumluluk almayacağımız anlamına gelmiyor. İçinde bir sürü sorun barındırabilir.
Var. Zaten evet. Var. O zaten var.
Evet.
Hadi gel işten çıkaralım, iyi bir evden bahsedelim. çok iyi bir ev almak istiyorsun. Bahçeli, işte evet. Ne bileyim villa falan. İşte hani böyle istediğin o hayaldeki evi aldın. Ne kadar sürüyor biliyor musun? Yani 1-2 hafta falan en fazla o mutluluğu yaşaman. Sonra bir süre sonra artık senin gerçeğin. Yani ve eksiklerini görmeye başlıyorsun. O olmaya başlıyor. Evet. Ve sen bu sefer yeni bir hayale doğru, yine ulaşamayacağın bir hedefe doğru. İşte tüketim sektörünün tam çalıştığı yerde burası. Bu da mutlu etmiyor o yüzden. Bir de ön yargılar var. Beklentiler var.
Evet.
Ön yargı beklenti deyince de ikisi farklı şeyler gibi gelebilir ama aslında aynı yere çıkıyor. Ben şöyle hayal ediyorum. Hava sıcak olursa mutlu olacağım. Yağmur yağarsa mutsuz olacağım. Böyle bir beklentim var. Şimdi ben bu beklentiyle yaşarken yağmur yağsa da yağmasa da aslında zaten orada bir kendi mutluluğumla ilgili bir ölçüyle çıkıyorum güne. Olana hazır değilim. Ben kendi kafamda güneş açarsa mutluyum, yağmur yağarsa mutluyum.
Ve kendine bağlı değil.
Bana da bağlı değil.
Evet.
Yani. Evet. Yani bu ya da işte şöyle olursa işte işe giderken otobüs gecikirse mutsuz olacağım. Yani bunların hepsi de mutlulukla ilgili öngörülerimiz ve çoğunlukla da yanlış diyorlar. Yani nasıl hissedeceğimizi biz önden tahmin edemiyoruz. Onun içindeyken ancak tahmin edebiliyoruz. Yani onun içindeyken ancak yaşayabiliyoruz. Tahminimiz yanlış çıkabiliyor. Ve sıklıkla da yanlış çıkıyor. Bu tahmin etme hali de bizi mutlu şeyleri yaşamaktan alıkoyuyor. Ya bu beni mutlu etmez. Nereden biliyorsun? Bir yaşa.
Belki de edecek.
Evet. Bir gir belki de. Yani yürüyüş yapalım gel diyorsun ama ben yorulurum şimdi. Ya bir deneme şansı vermek tam da orası işte. Ön yargı ve beklenti. Ben şimdi bacaklarım ağrıyor, yürürüm, mutsuz olurum. Yani bunu bilemeyiz. Buna bir çıkmak gerek. Bunun bir yolu var.
Denemek gerek. Evet.
Evet. Şimdi beyin böyleyken biz nasıl mutlu olacağız dediğimiz yerde de kitabın bir sürü önerisi var. Ben size bunları kısaca bahsedeceğim ama bu eğitimi ya da bu gibi çalışmaları işte Action of Happiness var mesela. Bu gibi çalışmaları bulup takip edebilirsiniz. Hemen hemen herkes, her şey aynı yerden bahsediyor. Mutlu olmak için ne yapacağız dediğimiz yerde. Beyin böyle. Ev, araba, iş filan da bizi mutlu etmiyor. Kafanı karıştırdın mı iyice hali?
Yok, bence gayet netleşiyorum. Yani bana 18 yaşında mutluluk nedir deseydin ki tanımım, isteğim, arzum başka olurdu. Ama şimdi bu yaşımdaki bir de bu bilgilerle baktığım zaman çok da peşinde koşmama gerek olmayan, çok daha olgunlukla karşılayacağım bir duygu. Tıpkı öfke gibi işte diğer duygular gibi bir duygu yani. Kendimi ona bağlayarak yaşamayı reddediyorum. İlla mutlu olacağım diye bir şey yok.
Evet, diğer bütün hayattaki gelen bütün duyguları
keyif var, huzur var, eğlence var, neşe var. Yani bunların peşinde gidebilirim, daha somutlaştırabilirim ama illa mutlu olacağım, mutlu olmalıyım gibi bir şeyin peşinde gitmemem gerektiğini hissettirdi bana.
Ama şunu söyleyeceğim sana. Mutlu insanlar daha sağlıklı. Mutlu insanlar daha başarılı. Bu bir gerçek bu arada. Mutlu insanlar daha uzun kalıyor ilişkilerinde, aile ilişkilerinde, arkadaş ilişkilerinde, daha sağlıklı ilişkiler yaşıyorlar. Şimdi böyle bir şey varken de mutluluğu hedeflememek de aslında iyi çok gelmiyor. Evet, yani şimdi hedeflemiyorum ama mutlu insanlar daha sağlıklıysa, ben sağlıklı olmak istiyorum, o zaman mutluluğu nasıl hedeflemeyeyim? Evet. Yani orada bir kafa karışıklığı yaşanabiliyor.
O kadar doğru senin söylediğini anladım. Ya, evet. Yani şöyle mesela çevremde bu kötü hastalığa yakalanan pek çok insanın doktor görüşmesinde doktorun söylediği şeylerden birisi. Seni ne bu kadar üzdü? Neye bu kadar üzüldün? Yani seni hasta edecek kadar neye takıldın gibi. Üzüntüyle ilgili, kendini mutsuz etmekle ilgili sorular sorduğunu hatırlıyorum doktorun. Evet. Demek ki metabolizmamız, bünyemizi, bağışıklığımızı düşüren, bizi hasta eden de bir şey mutlu olmamak.
Tabii.
Ya da üzgün olmak.
Yani insan zaten kendinden de bilir. Bir grip ne zaman gelir? Şöyle bir baktığımızda çok yorulduğumuz, çok uykusuz kaldığımız,
kendimize yeterince bakmadığımız
zamanlar bir daha enfeksiyonlara bile açık hale geliyoruz. O yüzden mutluluğu hedeflememek de aslında burada mutluluk peşinde koşmuyor ama yani doğru bir şey de değil. Yani peşinden koşmak da iyi değil ama hedeflememek de değil. Ben bunun daha doğal bir yeri var. Biraz bilmek aslında. Ne mutluluk fark nedir? Etmek. Bildiğimiz zaman işte bu eğitimler tam da bundan bahsediyor. Yani bunlar değil. Mutluluğun ne olduğunu o zaman bilelim. Biraz hedefleyerek hayatıma ben bunu katabilirim. Çünkü aslında sandığımız kadar atla deve hiç değil. Yani gerçekten parayla ilgisi yok. Yani para, şimdi şu bir şey de yani parasız nasıl mutlu olacağız diye bir yere de götürüp hani öyle bir şey demek istemiyorum ama araştırmalar özellikle nörolojik yapılan, beyin üzerine yapılan araştırmaların gerçekten çok net inandırdığı bir yer var. Gelin bunlara bakalım dediği. Ama burada da şuna gitmeye çekiniyorum. Çünkü hani reçete verince ne olur? Kişiler kendine uysa da uymasa da işte bunları uygular, kodlayıp bunları doğruları buymuş, ben bunları yapıp mutlu olacağım dediğimiz, işte aynı yere geliyoruz o zaman. Pazarlama dediğimiz yer, tüketim sektörü dediğimiz yer de bizi oraya götürmeye çalışıyor. Spor yaparsan mutlu olursun. E tamam, o zaman spor salonları açılıyor, işte gel mutlu olan insanlar var orada filan gibi. Çünkü burası melimalılar kısmı. Spor yapmalısın, yoga yapmalısın. İşte sağlıklı beslenmelisin.
Benim reçeteme uymalısın gibi.
O yüzden birazdan anlatacaklarım buraya çok benziyor. Eğitimde de burası özellikle altı çizilen bir yerdi. Yani buralar gerçekten o tüketim sektörünün söylediği yerlere benziyor. Zaten çünkü onlar da buradan yola çıkarak anlatıyorlar bunu. Ama bunu böyle meli malı diyerek yapmak yerine aslında buna şöyle yaklaşsak, ne işe yaradığını bilip İhtiyaç duyduğumuzda, bize uygun olduğunda bunu gidilecek, o zaman gidilecek bir yol gibi düşünebilirsek ve mutlu olmak için bir repertuar olarak görürsek bunları, hem doğru bir repertuar oluşturabiliriz. Yani ne bileyim, çikolata peşinden koşmayız da biz de çikolatanın ne yaptığını biliriz. Çünkü sonrasında karın ağrısı yapar. Ne kadar fazla yediğinde, yani herkes fazla çikolata yediği günün ne yaşadığını bilir zaten. Kilo olarak da bilir. Şimdi bunun peşinden koşmak yani daha doğru bir şeyi hayatıma almak, mutlu olmak için. İşte beni tam da orada destekliyor olacak. Bunları o yüzden anlatıyorum. Yoksa bunları yapmalısınız gibi bir yerde tutarsak ve kişi hiç inanmadan, hiç araştırmadan, merak etmeden, bana iyi geliyor mu, benim bunun ne kadarına ihtiyacım var, gerçekten mutlu etti mi beni gibi kendini ölçmeden kullanırsa, bu da yine aynı yerde bu sefer yapamadım diye mutsuz olduğum gibi bir yere doğru gider.
Sanırım kendini tanımak, kendini dinlemek, ihtiyaçlarını belirlemek ve ihtiyaçlarına göre kendi yol haritanı ya da neyse reçeteni kendinin yazması ve uygulaması demek mutluluk.
Evet, evet. Yani çünkü ihtiyaç karşılandığında geliyor ya, senin ihtiyacın ne oldu? Bir yüzeysel ihtiyaçlarımız var çok güzel de, işte böyle... daha hani şu kıyafeti alırsam mutlu olacağım dediğim, ama aslında orada benim daha derininde ilgi ihtiyacım karşılanıyordur.
İltifat takdir, edilme,
evet, onaylanma gibi böyle bir yere doğru da gidiyor. İşte dediğin o yüzden çok önemli. Yani kendimi tanımak, ben o kıyafeti niye istiyorumu bilmek gibi bir yerden. Bunu başka türlü de karşılayabiliyorsun çünkü öyle olunca. Şimdi bu beyin böyleyken biz ne yapacağız da? Çok hızlı vereceğim bunları. Aslında çok basit olduğunu da söylemek adına. Bu kelimenin Türkçesi yok hali. Çok zorlanıyorum. Belki beraber de buluruz. Savor diye bir kelime. Bu yaptığın bir şeyi, mesela çok basit bir şey, çikolata yemekten çok bahsettik. Hani o da bile olabilir.
Yemek yapmak.
Yok yani o an, hazzı aldığın andan bahsediyorum.
Evet, dondurma yedin.
O alışverişi yaptığın an, arkadaşınla görüştüğün o an, hazzı, yani o haz mutluluğunu yaşadığın anı tekrar tekrar zihnine çağırıp uzatıyorsun. Savor bu. Tadını çıkarmak diye çevirebildim Türkçe'ye ama. Hani o yüzden böyle anlattım başta.
Hazda kalmak gibi
bir şey. Evet, geri dönüp ay ne güzeldi o çikolata var. Of çok güzeldi. Tam da şöyle hissetmiştim böyleydi gibi. Ya da o haleyle bir oturduk. Oh bir konuştuk. Bir sohbet yan yana. Ay kayıtta çok yolunda gitti. Ne güzeldi değil mi o gün gibi. Kendime öğlen, akşam, yatmadan önce o anı tekrar hatırlattığımda ben o zaman uzatmış oluyorum. Bu mutluluğu. Bu önemli bir noktası. İkinci, şükran. Bu işte Google'da işe girme hedefi koymak gibi bir yerden tam terse götürüyor seni. Elindekinden memnun olduğun zaman ve elindekine kendini hatırlattığın zaman referans noktan sıfırlanıyor, resetleniyor. Yani sen tatavilere çıktıp yani Google'a işe girdim. Artık buradayım, alıştım. İşte hedonic adaptation da burada etkiliyor, sıfırlıyor. Alıştım, artık daha iyisi olacağım. Yerine şöyle bir şey düşünceye başlıyorsun. Ya ben bundan önce şöyle bir yerde çalışıyordum. Ne kadar zordu, şartları kötüydü, yemek bile çıkmıyordu, bir şeydi falan diye.
Kendim ama 10 yıllık bir tecrübem vardı. Buradayım şu anda. Evet, gibi. Bu tecrübem var, buna sahibim.
Buraya geldim gibi. Evet. Yani o kendine bir önceki halini hatırlatan, şu an bulunduğun yeri şükranla anan. Biz podcast kaydından önce seninle konuşuyorduk, bir arkadaşından bahsettin. Sağlık problemi yaşayan ve sen kendi üzüntünü o anda, aslında bir anda şükrediyorum aslında, iyi ki de sağlıklıyım dediğin bir yerde teselli ettiğin nokta. İşte tam da buralar.
Sahip hayatın olduklarımızı fark etmek ve kıymetini bilmek.
Evet. Ve bunun içine inan doğa yürüyüşü de giriyor. Evet. Çünkü doğada yürüyüş yaptığında da o şükran duygusunu hissedebilirsin. İşte sağa sola bakıp işte ne güzel bir gün, ne güzel bir işte doğa, yapraklar, ağaç, çiçek. Yani o gerçekten alıyor bir süre sonra kendine. Bu net arttıran yine etkenlerden biri. Kibarlık diyelim. Bu zaten hani biliriz diye düşünüyorsunuz ama aslında bilmiyoruz. Yani biri bize hediye aldığında daha mutlu oluruz sanıyoruz. Halbuki biz birine hediye aldığımızda daha mutlu oluyoruz. Net ölçmüşler hala bunu. Yani yüzde olarak çıkıyor. Yani ben sana hediye alıyorum. Bendeki mutluluğa bakıyorlar. Ve sen bana hediye alıyorsun. Bendeki yine mutluluğa bakıyorlar. Ve ikisini ölçtüğümüzde benim sana aldığımda daha mutluyum. Ha diyorum o zaman yani doğum günümde düşünsene herkes bana
vermek yani, almaktan
ben hediye daha alıyorum kıymetli. Herkese gibi. Evet. Aslında biraz öyle bir yapısı da var. Ben son dönem doğum günlerimde biraz bir şeyleri paylaşmak istediğimi fark ettim. İşte yemek yapmak istiyorum. İşte kendi beslenme şeklimi birazcık böyle paylaşmak, anlatmak istiyorum. Aktan bir şeyler vermek istiyorum gibi fark ettim. Bu da buraya uyuyor. Burada birine yardım ederken hiç çekinmeyin. O ettiğiniz kat kat mutluluk olarak da size dönecektir gibi bir kısmı da var. Alma verme dengesinde çok güzel bir nokta bu.
Evet, ben yıllarca kibarlığımın bir sürü kapı açtığını, hiç tanımadığım insanlara bile yani dükkana girip kibarlıkla istediğimde karşı tarafın kendine nasıl çeki düzen verip bana daha yardım etmek istediğini ben savunan biriydim. Ama yine sabah sayfaları yazarken karşıma şöyle bir şey çıktı. Aşırı kibarlığımın da bazen bazı insanlarda karşılık bulmadığını ve yeterince yani daha dişli, daha böyle elini masaya vuran, daha sert karakterdeki yaklaşımların daha kabul gördüğüyle ilgili kendime öyle bir not yazmışım. Yani aşırı kibarlık her insana da giden bir yol olmuyor yani.
Evet, orayı iyi söyledin. Yani sınır koyman gereken yerde. Ben geçen gün bayağı kavga ettim biriyle. Hiç kavga etmem ben ya kimseyle. Evet. Ama barışa çarptı ve özür bile dilemedi ve çekil çocuğum deyip çarptı aynı anda o saniyede birisi. Ve çok ciddi, sert ve nerede kibar işte. Onun yeri de orası değil. Yani orada da kibarca ama siz hanımefendi çocuğuma çarptınız ben diyecek değilim. Hey dedim, durdurdum direkt, çocuğuma çarptın ya bir dur. Bir dur kal, bir bak bir şey mi var, ne oldu filan. Bir şey yok ya, çarpmadım. Hani anladın mı, o kadar bambaşka bir yerdeydi ki benim onu durdurup sarsıp fark özür diletmem gerekiyor. Yani çünkü burada çocuğumun da öğrendiği bir bilgi var. Benim de aynı zamanda ona öğretmek istediğim bir şey var.
İşte çarpılıyorsun. Bir süre sonra bu normal ki yani bana biri çarpar ve bir şey demez. Buradaki kibarlık
kesinlikle işte dediğin gibi öyle bir yer değil. Bazen de elini masaya vurup da sınırını çizmek istediğin yer var. Ama bu şeyden bahsediyorum. Yani yürüyorum. Birinin işte yardıma ihtiyacını olduğunu gördüm. Hadi yap. Böyle bir kibarlık aslında. Yani kendinden çıkardın, durduk yere yaptığın gibi.
Bir sonraki nedir?
Bir sonraki aslında insanlarla bağlantıda kalmak. Ama bu daha çok tanımadıklarımızla da oluşan. Hani tanıdıklarımızla da bağlantıda kalmak. Evet, aramak, sormak, görüşmek, işte dışarı çıkmak belki. Hani buluşmak. Buluşmak. Evet. Ama bir yandan da mesela işte bu şeyi örneğin var. Trene bindiğinde yanındakine selam vermek. Tanımadığın biriyle konuşmak. Sohbet etmek. Burada çok ilginç araştırma. Trene binmeden önce insanlara soruyorlar. Sizce sizi ne mutlu eder diye. Biriyle konuşmak mı trende yoksa sessizce kitabınızı okumak mı diye. Ve insanların büyük bir çoğunluğu diyor ki beni kendi kitabımı okumak, kimseyle konuşmamak mutlu eder. Fakat yaptıklarında yani gidip konuştuklarında sonuçta tekrar soruyorlar ve evet. Konuştuklarında daha mutlular. Tek başınayken daha mutsuzlar.
Evet. Yani kitabı yani, başka yerde de okuyabilirsin. Ama bir hayat tanıyorsun. Işte. Kendini anlatıyorsun hiç seni tanımayan birine. Ben seviyorum ilişkide kalmayı.
İşte tam da orası. Ama işte insanların burada ya şimdi konuşmayayım, rahatsız ederim falan gibi algıları var. Orası da ta başında bahsetmiştim. İnsan nasıl hissedeceğini kestiremiyor önden diye. Bunu denemek gerekiyor. Onu denediğin anda burada lütfen diyorum burada net yani cesaret edin ve birine merhaba deyin, gülümseyin. Göreceksiniz hiç de mutsuz ve rahatsız etmiş olmayacaksınız. Kimse de bundan rahatsız olmuyor. Hatta bir video var böyle yumruk yapmış elini insanların içinde geziyor yumruk yumruğa doğru. İnsanları uzatıyor. Onlar da böyle ne yapacağını şaşıyorlar ve yumruklarını uzatıyorlar. Çaktıktan sonra avucunun içinde bir şey veriyor. Kağıt herhalde.
Not gibi
not bir şey. Not gibi bir şey ve onun için güzel sözler. yazmış ya da söylemiş yani. Öyle bir video, hatırladın mı onu? Hı hı. Net örneği.
Evet.
Direkt mutlu oluyor insanlar. Hiç kimse de yumruk uzattığın halde ne uzatıyorsun be saçmalama. Kimse
evet falan. Muhtemelen bu video ama bambaşka bir ülkede çekilmiştir. Biz de birine yumruk uzatıp da yumrukla
karşılaştık. Yok ya, o Türkiye'de değil sanki, öyle hatırlıyorum.
Evet, ama... şeyi hatırlıyorum ben. Arabada birinin böyle gelen geçen insanlara iltifat ettiğini, öyle videolar izledim bu aralar. Ve yine yurt dışında çekilmiş bir videoydu. Saçınız çok güzel, bu renk size çok yakışmış. İşte gözleriniz ne kadar güzel bakıyorsunuz. İşte dişleriniz ne kadar parlak, gülümsemeniz ne kadar yakışmış gibi böyle iltifatlarda bulunuyorlar. Ve insanlar önce çok şaşırıp ardından çok mutlu oluyorlar.
Ben bunu şöyle denedim. Mesela bir taksiye bindiğimde beni çok tutar taksi, hı hı. Midem kötü olur. Ama kullanma şekline göre olduğunu da biliyorum. Bazı şoförler çok sert kullanıyor, bazıları daha yumuşak kullanıyor. Ve çok midem bulanmadan harika bir seyahat geçirdim. Ve inmeden önce şoföre dedim ki çok teşekkür ederim, çok güzel araba kullandınız. Yani çok zorlanırım ben çünkü taksilere binmekte. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gerçekten bunu söylemek istedim size dedim. Ay, adamın öyle hoşuna gitti.
Gider tabii, neden?
Ya ya neredeyse ya verdiğim paradan daha mutlu ettin beni falan gibi bir şey söyledi. Yani işte tam da bu zaten. O takdiri onunla paylaşmak, konuşmak gibi bir yerde. O sosyal bağlantı. Bu da evet en son değil. Ama yine uzun açıklayacağım yerlerden biriydi. Hı hı. Çünkü geri kalan kısım çok kolay. Hı hı. Egzersiz, uyku, meditasyon.
Evet.
Bu da net, bilimsel olarak kanıtlanmış, mutluluğu arttıran, artık buna kimyasal olarak mı arttırıyor? Çünkü egzersiz öyle deniyor ya, serotoninde salıyorsun. Kimyasal olarak mı, yoksa uykudaki işte salınan melatoninin etkisi mi? Ki öyle.
Öyle.
Ve o %50 genetiğe inanıyorsak buna da inanacağız ki biz, hı-hı, bunu sokacağız hayatımıza. Ve uykudan önce de gerçekten alkol alma, kahve içme, hani uykunun kalitesini de etkileme gibi, hı-hı, bir yerler de var. O eğitim içinde anlatılan. Ve her gün 10 dakika meditasyon. Yani uzun değil. Hı-hı. 10 dakika meditasyon çünkü zihninin içinde dönen dünya da seni bir süre sonra yoruyor ve mutsuz etmeye, hı-hı, başlıyor. Bunun da net sonuçta seni mutlu ettiği garanti.
Süper.
Aldın mı reçeteyi?
Aldım reçetemi
ben. Siz aldınız, evet, mı umarım.
Evet.
Dediğim gibi bu reçeteyi hem almak hem de sürdürmek için Action of Happiness, yine paylaşalım bunu. Böyle şeyi de var, uygulaması da var. Bunu yapıyorsun, sana görevler veriyor her gün, 10 gün boyunca bunları yaparak bir arttırıyorsun. Biraz da hayatında bunları sokuyor. Hı-hı. Ama dediğim gibi bunlar reçetelerin her birinde olduğu gibi sana uygun olduğu kadar sen istediğin kadar hayatına alıyorsun ki bu senin o ihtiyaçlarını karşılamaya gidiyorsa. Evet, burada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bir de uzun süreli hedefler dedik Ali.
Evet.
Uzun süreli hedeflerle ilgili de aldığım eğitimde çok güzel bir örnek vardı. Bunu herkes bilsin istedim. Whoop. Bir bence işte bir sivil toplum etkinliği gibi bir araya gelip böyle bir şeyi herkese ulaştırmak istemişler.
İyilik hareketi gibi.
Evet, iyilik hareketi gibi. Ama bir yandan da bir çözüm. Hı hı. Çünkü biz madem isteklerimize ulaşınca mutlu oluyoruz. O zaman isteklerimize ulaşamayınca mutsuz olacağız. Nasıl bir yol olsun ki biz o isteklere kolay gidelim, çabuk ulaşalım uzun süreli hedeflerimize. Çünkü bilirsin ki işte ne bileyim bu kitap yazmak benim mesela hedefim ama yapamıyorum. Hı hı. Veya kilo vermek çok şeydir bu. Hakikaten sağlıklı olmak istiyordur, kilo vermesi gerekiyordur. Ama bir türlü yemek yemekten alamıyordur kendini. Hı hı. Başka bilmem ne var aklımda. Geliyor mu aklımda böyle bir ulaşmak istediğimiz, hedef dediğimiz yerler?
Yani kitap yazmak hepimizin ortak hedefi galiba.
Değil mi? Oraya gidiyoruz.
Evet, hepimiz. Oraya götürüyor beni yani uzun vadedeki.
Ya bu işte ne bileyim basit bir bağımlılığı bırakmak gibi bir yerler de var bunun içinde. İşte sigarayı, hı-hı, bırakmak falan gibi yere, hı-hı, doğru da gider. Sağlıklı beslenmeye de, evet, gider. İşte her gün meditasyon yapmaya da gider. Hadi bu az önce saydık ya bu hedefleri. Evet. Tamam öğrendim ama yapamıyorum. Yapamıyorum. Yoga, çok, olmuyor.
Evet, yogaya başlayalım ama sürdüremiyorum.
Gibi.
Evet.
İşte böyle şeylerden bahsedeceğim. Şimdi önce isteği belirleyelim diyor. Bu arada bu 5 dakika süren bir etkinlik. Hmm. Onu 5 dakikanızı ayırmanız önemli demiş.
Şimdi neden istediğini bilmek, evet, isteğini, evet, belirlemek.
Bu isteğini tamamen ne hangisi bu isteğin ona bir kanalize olur. Bugün işte hayatımda bu olacak, bu olsun istiyorum dediğim bir isteği seçiyoruz. Aklımıza koyuyoruz. Hı hı. Ve seçmek için de zaman ayırıyoruz gerçekten, bu işte bir sürü olasılıktan bir tanesi, bir isteğimizden bir tanesi gibi. Sonra wish whoop'un V harfi aslında. Hı hı. İkinci o outcome dediği işte çıktıları, sonuçları. Hı hı. Neler olacak buna?
Zayıfladığımda yapınca? Ne olacak? Ha, bu kitabı gibi. Yazdığımda ne
neler olacak? Hayal ediyoruz. İşte burası hı hı. tam da işte hep konuştuğumuz imajinasyon. Gözünü evet. kapat ve ona ulaştığındaki o duyguyu hatırlat kendine.
Kendini gör.
Vücuduna kendini evet. gör. Orada neler yapıyorsun, ne oluyor? Kitapsa bu işte o imza gününde hayal et, o duygunu hayal et. Çıktığı anı, paylaştığını, sana yollandığını, kapıyı açtığını. Evet. Hepsini. Ve sonra onun sana açacağı kapıları. Hı hı. Ve sonra... Üçüncü aşaması, ikinci o oluyor orası da, whoop'un. Hı hı. Obstacles, engeller. Bunun önündeki ana engel nedir? Bunları ara, bul. Bir inanış olabilir, bir alışkanlık olabilir, bir söylem olabilir. Bu engeli bulduğunda, çok önemli bir yer çünkü orası. Her neyse, mesela meditasyon yapmanın önündeki engel ne? Zamanım yok. Erteliyorum, tam oturacağım, işte bir şey çıkıyor, başka bir şey çıkıyor, unutuyorum gibi. Bu engeli bulduğumda bu engelle de kal diyor. Hı-hı. Hayal et. O engeli yapamıyorsun. Yani çıktı ve yapamıyorsun. Evet. Zamanım kalmadı, yapamadım. Zamanım kalmadı. Bir türlü oraya oturamadım. Kafamı veremedim. Canım işte müzik dinlemek istedi. Yok, kalk gitmek istedi. Arkadaşımı aramak istedi falan.
Uykum geldi. Engeller,
uykum geldi Hı-hı. falan falan. Sonra da şimdi planlamaya geç diyor. Sondaki P de bu. Hı-hı. Ne yaparak ben bunun o anın üstesinden, engelin üstesinden geçebilirim diye. Sakin, duygularım yokken, herhangi bir yorgunluk yokken işte o an net o planlamayı yapacağız. Hı-hı. Diyeceğiz ki mesela işte alarm kuracağım. Hı-hı. Hatırlatacağım.
15 dakika erken kalkacağım.
Gibi bir şey. Ha, yani buna zamanım yoksa mutlaka şunu yapacağım.
Televizyonu daha erken
kapatacağım.
Evet. Odama gideceğim ve yani o dizinin karşısında uygulamak yerine meditasyon yapıp uyuyacağım.
Gibi.
Planlamak.
Evet, gibi. Ve o dizinin karşısında uygulama anında kendimi işte dürtecek şey yapacağım.
Motive edecek.
İşte motive edecek. Hem alarmı kuracağım. Arkasına da belki meditasyon sonunda işte ne bileyim yanıma sevdiğim bir işte ne bileyim en son belki uyumadan önce şu kişiye not yazacağım. Ya da işte fotoğraf bakacağım. Ya da ne bileyim bilmiyorum su bardağımı alıp şöyle en sevdiğim bardakla su içeceğim bile olabilir.
Hoş kokulu yani, hani, mumumu yakacağım.
Ha, gibi. Falan. Yani böyle bir kendini ödüllendirecek işte bize göre bunlar ama size göre neler olursa. Hı-hı. Motivasyonu da orada sağlayacak bir şey yapabilirim. Ben çünkü kendi planlamamda genelde hep o motivasyonu koyuyorum bu gibi şeylerde. Hı-hı. Evet bu da son kısmı oldu evet. uzun vadeli hedeflere. Bilmem ki her şeyi konuşmuş muyuzdur mutlulukla
yani
ilgili.
Yani mutluluk duygusuyla ne yapacağımızı dair bence her şeyi konuştuk. Tabii ki mutluluğun sanattaki, bedenimizdeki, işte tiyatrodaki, sinemadaki,
müzikteki,
resimdeki evet. bir sürü yeri var. Biz her bölüm bunlara değiniyoruz.
Evet, biz genelde yani şimdiye kadar hep duyguların hepsinde esas buralarını ele aldık.
Evet.
Bu duyguda ne yaparız, nasıl baş ederiz filan, öfkede filan da bunu yapmadık aslında.
Evet.
Ama mutlulukta böyle bir yere gitmemiz gerekti.
Benim biz de bunu böyle eğitim. Planladık.
Evet, öyle aldığım eğitimler sebebiyle de böyle planladık. Ama biz öbür tarafına da çok önem veriyoruz.
Ona da hazırız.
Hazırız, evet. Sanatta neler mutluluğu
anlatmış, evet, edebiyatta, sanatta, tiyatroda, okuduğumuz kitaplarda, filmlerde. Okuduğumuz çocuk resimli çocuk kitaplarında neler var. Bütün bunlara hazırız. Bunları artık bir post olarak ayrı ayrı paylaşalım. Hem de daha kalıcı da olur diyorum. Hani okumak, belki kaydetmek isterler, belki paylaşmak isterler. Dolayısıyla o sanattaki ve hayattaki yerine daha somut şeylere postta yer verelim.
Evet.
Tamam.
Evet. Sizi onlarla baş başa bırakalım ve bu bölümü burada sonlandıralım. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.